Ayrım 21.
MIT'in Martı Operasyonu. Hiram Abbas ekibi Aralık 1972'de Mehmet Erel adında bir şüpheliyi sorgulamıştı. Mehmet Erel geçmiş yıllardaki bir mahsiye ortak operasyonunda kullanılmıştı. Ama 1958 yılından beri Bulgaristan'la çok sıkı iş ilişkileri vardı ve o zamandan beri Bulgar casusu olduğundan kuşkulanılıyordu. Sorgulamayı Hiram Abbas'ın görevlendirdiği Mehmet Eymür yaptı. Mehmet Erel bütün soruları yanıtladı ve 70-80 sayfalık ifade verdi. Dipnot: Mehmet Eymür bu sorgudan şöyle söz eder. Onun kibarlığı bizim de ona kibar davranmamıza neden oluyordu. Analiz sayfa 100. Demek ki MIT'in sorgulamalarında kibar davranmak istisnaydı. Bu ifadeden takip şefliği ve sorgu bürosu amirliği gibi önemli görevlerde bulunmuş Şemsi Bey adındaki MIT mensubunun Bulgarlarla ilişkileri, Bulgarların Sağcı İslamcı İlim Yayma Derneği'ne para ve silah yardımı yaptıkları gibi bilgiler almışlardı. Mafya ile ilgili bazı bilgilere de ulaşmışlardı. Dipnot: Mehmet Erel'in ifadelerinde Bulgar istihbaratına tanıştırdığı kişiler arasında Olgaçay adlı bir diplomatın da adı geçiyordu. Büyükelçi İsmail Berdük Olgaçay bunu 4 yıl sonra öğrendi ve emekliliğinde yazdığı Tasmalı Çekirge adlı kitapta Hiram Abbas ve Mehmet Eymür'ü CIA'nın Türkiye istasyon şefi Paul Henze'nin adamı olmakla ve masonlukla itham etti. Türkiye'de önceleri sigara, viski, oyun kağıdıyla başlayan kaçakçılık giderek demir, saç, dövizle büyümeye başlamış, nihayet uyuşturucu ve silaha el atmıştı. Uluslararası boyut kazanmaya başlamıştı. Darbe yapanlar rejimi korumak için harekete giriştiklerini göstermek ve sadece solcuların üzerine gitmediklerini ispat etmek için 12 Mart askeri darbesinde de yeraltı dünyasının ünlü isimlerini gözaltına aldılar. Haziran 1973'te İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün Babalar Operasyonu yapılmasına karar verdi. MIT ile Mali Şube ortaklığında yapılan ve Mehmet Eymür'ün de katıldığı Martı Operasyonu'nda yeraltı dünyasının ünlü isimleri gözaltına alınıp sorgulandı. Ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda birçok bürokrat, subay ve emniyetçinin ünlü babalarla çekilmiş fotoğrafları, mektupları, kart vizitleri bulundu. Daha da önemlisi o zamanlar İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Şükrü Balcı'nın mafya ile ilişkisi olduğu ortaya atıldı. Tutuklanan mafya babalarının ifadelerinde Şükrü Balcı'nın Hüseyin Uğurlu, oğulları Abuzer ve Mustafa Uğurlu, silah kaçakçısı Zihni İpek ve silah ve uyuşturucu kaçakçısı Mahmut Karaduman gibi yeraltı dünyasının ünlülerinden rüşvet aldığı, bazı suçlarına ve Bulgaristan'dan kaçak silah getirmelerine göz yumduğunu söylediler. İşte tam bu noktada Faik Türün Şükrü Balcı'yı korumak üzere soruşturmaya müdahale etti. Bu müdahale fezlekeye şöyle geçti. Aynı tarihlerde İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün bu soruşturmayı yapanları makamına çağırarak o anda İstanbul Emniyet Müdür Muavini olan Şükrü Balcı'nın aşırı sola karşı çok darbe vurmuş bir kimse olduğunu, yolsuzluklarının duyulması halinde bunun sol mihraklarca istismar edilebileceğini belirterek Şükrü Balcı ile ilgili kısımların ifadelerden çıkarılmasını ayrı bir dosya haline getirilmesini, kendisinin idari soruşturma açtırarak neticesinde Şükrü Balcı'yı cezalandıracağını belirtmiştir. İşlemler Sıkı Yönetim Komutanı'nın talimatı doğrultusunda geliştirilmiştir. Dipnot: 1. MIT raporunun ekleri belge 5 Şükrü Balcı ile ilgili iç yazışma. Kor General Türün Şükrü Balcı hakkındaki iddiaların mahkemeye intikalini işte böyle önledi. Sonra da tahmin edileceği gibi hiçbir soruşturma yapılmadı. Hatta Balcı terfi ettirildi. Dipnot: Bu olayın tekrarı 12 Eylül 1980 askeri darbesinde aynen yaşanacaktır. İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı'yı bu kez İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Ürük'ü koruyacaktır. Öteki sanıklar çeşitli ağır cezalara çarptırıldılarsa da bir yıl sonra 1974 affından yararlanarak serbest kaldılar. Martı operasyonu bazı ilklere yol açtı. Cezaevine konulan babalar ileri tarihlerde silah ticaretine girişecekleri örgütlerle ve liderleriyle ilk kez burada tanıştılar. MIT ve Türk Silahlı Kuvvetleri yeraltı dünyasını ilk kez bu operasyonda yakından tanıdılar. Fazla da samimi oldular. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Oflu Hasan Cevahir öldüğünde, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın oğlu Doktor Atilla Sunay cenazeye çelenk gönderecekti. Dipnot: Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın oğlu Doktor Atilla Sunay daha sonraki yıllarda Amerikan vatandaşı olup bu ülkede yaşamaya başladı. Babalar operasyonu uzun yıllar sürecek bir çatışmanın da başlangıç noktası oldu. MIT ile emniyetin bugüne kadar birbirlerini suçlaya gelmelerinin ilk kıvılcımı atıldı. Emniyet MIT'in yasal olarak böyle bir operasyona yetkisi olmadığını söyledi. MIT ise yeraltı dünyasıyla ideolojik örgütlerin ve diğer ülkelerin istihbarat teşkilatlarının içli dışlı olduklarını söyleyerek mafya operasyonlarının kendilerinin eylem sahasına girdiklerini belirtti. Dipnot: Bu tartışma 1983'teki 2. Babalar Operasyonu'nda, 1987'deki 1. MİT raporunda ve 1996'daki 2. MİT raporunda sürmüştür. Ecevit'in telefonu MİT üzerine kayıtlı. Ferit Melen hükümeti istifa edince Ecevit ve Demirel yeni başbakan konusunda anlaşamadılar. Ayrıca Demirel, Ecevit'in fikir suçlularının affı önerisine sıcak bakmıyordu. AP ile CHP arasındaki diyalog koptu. Demirel, Turhan Feyzioğlu'nun CGP'si ile Cumhuriyetçi Güven Parti anlaşarak Naim Talı'yı başbakanlığa getirdi. 14 Ekim'deki seçimlere bu hükümetle gidildi. Ağustos'ta Muhsin Batur ile Faik Türün de emekli olunca TSK açısından 12 Mart bitmiş oldu. Dipnot, bir süre sonra Batur CHP'ye, Türün AP'ye girdi. İlerleyen bölümlerde bu ikilinin 1980 Cumhurbaşkanı seçimlerinde yine karşı karşıya geleceklerini göreceğiz. Seçimlere katılacak yeni bir parti vardı. Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi, MSP. Erbakan, Milli Nizam Partisi'nin, MNP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra İsviçre'ye gitmişti. 12 Martçılar AP'nin tek başına iktidara gelmesini istemiyorlardı. Ayrıca radikal İslam'ın reformcu İslam'la önlenebileceğini düşünüyorlardı. Bu nedenlerle Erbakan'ın Türkiye'ye dönüp parti kurmasını uygun görüyorlardı. Orgeneral Muhsin Batur ile Orgeneral Turgut Sunalp İsviçre'ye gidip Erbakan'a dönerse başına bir şey gelmeyeceği güvencesini vermişlerdi. Erbakan da bu güvenle Türkiye'ye dönerek 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Dipnot, Soner Yalçın, Hangi Erbakan? Sayfa 77-78. CHP'nin AP ile af konusundaki anlaşmazlık sonucu hükümet dışında kalması, seçim kampanyası da işine yaradı. Ecevit, Mayıs ayı sonlarında MİT'in ne yaptığı karanlıktadır diyerek karanlık güçlere karşı mücadele sinyali verdi. Seçim kampanyası boyunca işkencecilerden ve kontur gerilladan hesap sorulacağı konularını işleyen CHP, seçimlerden birinci parti olarak çıktı. 14 Ekim'de yapılan seçimlerde CHP 186, AP 149, MSP 49, DP 45, CGP 13, MHP 3, BP 1 sandalye kazandılar. CHP, MSP ile koalisyon hükümeti kurdu. Ecevit ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Koalisyon ortakları siyasi af konusunda anlaştılar. Hem sağ hem de sol görüşten siyasi tutuklara af çıkarılacaktı. Askeri hapishaneler de çok hareketliydi. Siyasi tutuklular af çıkacağından emin, harıl harıl eşyalarını topluyor, valizlerini hazırlıyorlardı. Tutuklu aileleri 3 yıla yakın süredir hasret oldukları evlatlarının, eşlerinin özledikleri yemekleri pişirmek için kolları sıvadılar. Ama kamuoyu henüz MSP'nin oyunlarının tadını tatmamıştı. CHP çiçeği burnunda ortağına karşı iyi niyetle doluydu. Bu yüzden önce Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinden yatanların, yani şeriat düzeni kurmak isteyenlerin affının görüşülmesini kabul etti. 163. madde affı göz açıp kapayıncaya kadar geçti genel kuruldan. Sıra 141, 142 ve 146. maddelerden yatanların, yani solcuların affına gelmişti. Ama o da ne? MSP sıraları bomboştu. Erbakan ve arkadaşları istediklerini elde ettikten sonra sırra kadem basmışlardı. Çoğunluk sağlanamadığından solcu tutukluların affı gerçekleşememişti. Daha balayı günleri dolmadan ortağının ilk ihanetine uğrayan CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme'nin kararı eşitsizliği ortadan kaldırdı. Solcu tutuklular da 3 ay gecikmeyle Haziran'da hapisten çıktılar. Af sorununu çözen Başbakan Ecevit'in gündeminde MİT vardı. Seçimlerden kısa bir süre sonra Madanoğlu davasında Mahir Kaynağ'ın MİT ajanı olduğunu açığa çıkmasına Ecevit'in tepkisi sert olmuştu. Yankı dergisine verdiği demeçte önemli devlet kuruluşlarının kışkırtıcı ajan kullanmak gibi hiçbir demokratik hukuk devletinde kabul edilemeyecek bir huydan ve uygulamadan henüz vazgeçtiklerine güvenmiyoruz. Vatandaşlar kışkırtıcı ajanlara karşı uyanık olsun diyordu. Sanki bu demeç bekleniyormuş gibi eş zamanlı olarak CHP Genel Merkezi'ne Ecevit'in telefonunun dinlendiği yolunda bir ihbar geldi. CHP'lilerin yaptığı araştırma sonucu Ecevit'in makam telefonunun MİT üzerine kayıtlı olduğu ve faturalarının MİT tarafından ödendiği anlaşıldı. Soruşturmalar uzadıkça uzadı. Sonunda Ecevit, gizli saklı faaliyetleri olmayan politikacıların konuşmalarının dinlenmesinin sakıncası olmadığı gibi bir görüş ortaya koyunca skandal unutulmaya terk edildi. Dipnot, Faruk Bildirici, Gizli Kulaklar Ülkesi, sayfa 67-68. Bu olaydan 2 ay sonra Talat Turhan, 11 Şubat 1974'te Başbakan Bülent Ecevit'e bir mektup göndererek Erenköy'deki Ziver Bey Köşkü'nde işkence gördüğünü yazıyor, işkencelerin sorumlusu olarak Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türün ile tüm General Memduh Ünlütürk'ü suçluyordu. Seçim meydanlarındaki sözlerinin tersine artık geçmişe sünger çekmeye karar vermiş olan Ecevit, konunun üstüne gitmedi. Ama o ne kadar kaçarsa kaçsın kontur gerilla konusu peşini bırakmıyordu. ABD parayı kesince. Başbakan Ecevit, Temmuz ayında Genelkurmay Başkanı'nın şaşırtıcı bir talebiyle karşı karşıya kaldı. Orgeneral Sancar örtülü ödenekten birkaç milyon lira istiyordu. Ecevit anlatıyor. O yıllarda milyonlar büyük paraydı. Benden istenen miktar da örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı. Genelkurmay'dan bu paranın ne amaçla istendiğini sordum. Özel harp dairesi için istiyoruz yanıtı geldi. Öyle bir resmi dairenin o zamana kadar adını bile duymamıştım. Şimdiye kadar bu dairenin ihtiyaçları nereden karşılanıyordu diye sordurdum. O zamana kadar bu dairenin tüm giderlerini bir gizli ödenekle ABD'nin karşıladığı, ancak artık ABD'nin de bu katkıyı kestiği bana bildirildi. Bu dairenin özel harp dairesi nerede bulunduğunu sordum. Amerikan askeri yardım heyetiyle aynı binada yanıtını aldım. Bu yanıtlar beni hayrete düşürdü ve kaygılandırdı. Dipnot, Ecevit bu sözleri Kenan Evren'in 1999'da Milliyet'te yayımlanan, sonra da kitap olarak çıkan anılarına karşı Milliyet'te Kasım 1990'da çıkan yazı dizisinde söylüyordu. Bu yazı dizisi de daha sonra Karşı Anılar adıyla kitap oldu. Ancak yine Ecevit ile Sancar arasındaki bu görüşme, daha önce Cüneyt Arca Yüreğin 1985'te yayımlanan Demokrasinin Sonbaharı adlı kitabında yer almıştı. Sayfa 372. Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Paris ve Moskova büyükelçiliklerinde bulunmuş deneyimli bir diplomat ve devlet adamı olduğu kadar cesaretiyle de tanınırdı. Paris Büyükelçiliği sırasında başkonsolosluktaki bir görevlinin sürekli olarak Paris'teki öğrencileri jurnallediğini, Büyükelçilikteki MİT tarafından atanmış bir kişinin de raporlarını doğrudan Ankara'ya gönderdiğini saptadı. MİT görevlisinin direkt ilişkisini kesti ve her türlü yazışmanın kendisinden geçeceği ilkesini uygulatarak MİT'e karşı koydu. Hasan Işık, Temmuz ayı başında bir gün ok gibi Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler'in odasına daldı. Gerisini Birler anlatıyor. Onun kızgınlığı, sevinci ve coşkusu hep çok abartmalı olurdu. Özel harp dairesi kucağımıza düştü dedi. Biliyorsun bu daireyi Amerika kurmuştur. Kontur gerilla örgütü bu daireye bağlıdır. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu gizli örgüt üzerinde hiçbir denetimi yoktur. Örgütün talimatı da Amerika'dan gelir. Kıbrıs çıkartması dolayısıyla Amerika Türkiye'ye kızdığı için dairenin tahsilatını ödememiş. Özel harp dairesi bu durumda milli savunmadan bütçe istemek zorunda kalmış. Hasan Bey bu konuyu Bülent Ecevit'e açmış, o da ne istiyorlarsa verelim, gerekirse meclisten ek bütçe alırız demiş. Sayın Işık bu konuda çok heyecanlıydı. Bana sen benim yanımda olacak mısın, olmayacak mısın diye sordu. Bunların ne olduğunu artık öğreneceğiz. Özel harp dairesini kontrolümüze almak için bundan daha iyi fırsat olamaz. Bütçelerini karşılayacağım ama bir şartla, bunların girdisini çıktısını öğrenmeliyiz. Kimler yönetiyor bu örgütü? Asıl amaçları nedir? Örgüt nasıl çalışıyor? MİT'le ilişkisi nedir? Personel durumu nedir? Amerika'dan nasıl ödenek alıyorlar? Bütün bunları bilmeden beş para veremeyiz. Ben elbette Hasan Bey sizin yanınızdayım dedim. Akşam birlikte konuta gittik. Hasan Bey konuyu açtı. Bülent Bey evet dedi, CUSMAT sorunu. Özel harp dairesine CUSMAT deniyordu. İstedikleri parayı vereceğiz ama önce onlar bizim istediğimiz bilgileri versinler. Dipnot. Truman doktrini çerçevesinde Türkiye'de 10 Ağustos 1947 yılında Amerikan Askeri Yardım Kurulu, JAMMAT kuruldu. Kurul adını 1958 yılında ABD Askeri Yardım Kurulu, CUSMAT olarak değiştirdi. Amerikalılar kurula büyük önem veriyorlardı, başında hep tüm general bulunduruyorlardı. 1965 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu'nun özel harp dairesine dönüşmesiyle Ankara'da aynı binada hizmet verdiler. CUSMAT'ın ayrıca genelkurmay içinde de bir odası vardı. Hasan Bey bu kararı özel harp dairesine iletti ama bir türlü onlardan istediğimiz bilgiler gelmedi. İşi uzattıkça uzattılar, sonunda 12 Ekim'de Ecevit istifa etti. Bu sorun nasıl sonuçlandı ben ne öğrenebildim ne de Hasan Bey. Dipnot, İsmail Hakkı Birler'den nakleden Hıfzı Topuz, Parisli Yıllar, sayfa 261-262. Ecevit, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın o zamana kadar haberi olmadığı, devlet belgelerinde adı geçmeyen, ABD'den gelen gizli ödenekle ve ABD Askeri Yardım Kurulu ile aynı binada çalışan bu dairenin işlevleri ve kuruluş biçimi hakkında bilgi istedi. Başbakan Ecevit ile Milli Savunma Bakanı Işık'a briefing verecek olan ÖHD'ciler, önce briefingin yapılacağı başbakanlık konutunun duvarlarında mikrofon bulunup bulunmadığını anlamak için elektronik aygıtlarla iyice taradılar. Yine Ecevit anlatıyor. Bilgi vermek üzere rahmetli Semih Sancar'la o sırada Özel Harp Dairesi Başkanı olduğunu öğrendiğim Tuğ General Kemal Yamak ve bir iki subay geldiler. Anlattıklarının özeti şu idi. ÖHD, Türkiye'nin veya bir kısım topraklarımızın düşman istilasına uğraması durumunda, istilacılara karşı gerilla yöntemleriyle ve her türlü yeraltı etkinliğiyle mücadeleye hazırlanmak üzere kurulmuştu. Adları gizli tutulan bazı vatansever gönüllüler özel harp dairesinin sivil uzantısı olarak çalışmak üzere ömür boyu görevlendirilmişlerdi. Gereğinde bu gönüllü sivil vatanseverlerin kullanılmaları için de Türkiye'nin bazı yerlerinde gizli silah depoları oluşturmuşlardı. Edindiğimiz bilgilere göre özel harp dairesi Rum baskısına karşı Kıbrıs'taki Türk direnişiyle ilgili bazı işlevler de üstlenmişti. O yüzden sorunun üzerine gitmeyi Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ertelemek zorunluluğunu duyduk. Fakat Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen ardından hükümetten ayrıldık. Dipnot: Bülent Ecevit, Karşı Anılar, sayfa 40. Kıbrıs Harekatı yüzünden kapanan ÖHD konusunun daha çok uzun yıllar konuşulacağını ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Son bir noktayı daha belirtip geçelim. Ecevit, ÖHD'nin üzerine Kıbrıs Harekatı yüzünden gidemediğini belirtirken şunu vurguluyordu. Diyorlardı ki Rum tarafında özel harp dairesinin adamları varmış, onlardan bilgi alınıyormuş. Oysa bunlarla harekat sırasında telsiz irtibatı bile kuramadık. Dipnot: Cüneyt Arca Yürek, Demokrasinin Sonbaharı, sayfa 372. Kıbrıs'ta istihbarat savaşı. Fransız Le Monde gazetesi Kıbrıs'ın süper güçler için taşıdığı önemi şöyle yazmaktaydı. Dipnot 6/1/1971. Adadan gelen son haberler ABD, İngiliz ve Sovyet gizli istihbarat teşkilatlarının amansız bir mücadeleyi sürdüklerini belirtmektedir. Kıbrıs kaynaklarının bildirdiğine göre İngiliz gizli servisi ve ünlü SİHA adanın Kirenya bölgesindeki Karnavas'ta kurmuş oldukları büyük dinleme merkezlerinden Orta Doğu'daki bütün radyofonik yayınları izlemektedirler. Buna karşılık Sovyetler Birliği'nin Lefkoşa elçiliğinde olağanüstü kabul edecek sayıda diplomat bulunmaktadır. 60 diplomat görevi yapmaktadır. Bu kimselerin çoğu gizli haber alma uzmanıdır ve görevleri adadaki İngiliz askeri üssü ile İsrail'i sürekli tarassut altında tutmaktır. Kıbrıs konusunda Yunanlar da ikiye bölünmüştü. Grivas, arkasında ABD ve İsrail desteği vardı. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı amaçlarken Makarios, arkasında Sovyetler Birliği ve Araplar vardı. Kıbrıs'ın bağımsızlığını hedef almaktaydı. ABD Dışişleri Eski Bakanı Henry Kissinger anılarında şöyle diyordu. Makarios'a bayılmadığımız doğruydu ama onu devirmek için plan yapmadık. Kıbrıs'ı Doğu blokuna sokmak istemesine endişe duyduğumuz ise doğrudur. Castro olduğu için değil, her iki süper devleti birbirine karşı kullanmaya çalıştığı için. Dipnot: Milliyet 15/7/1999. NATO'nun hedefi ise Orta Doğu'nun en stratejik adasını ne olursa olsun şemsiyesi altında tutmaktı. Bu nedenle Makarios ile Türkiye'nin ittifak yapmasından korkuluyordu. Çünkü Türkiye o yıllarda geçmiş dönemlere oranla biraz daha bağımsızlıkçı bir dış politika izliyordu. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden 25 yıl sonra yazılan bir kitap ise 1960'lı ve 1970'li yıllarda Kıbrıs üzerinde oynanan başka bazı oyunları aydınlatıyordu. Brendan O'Malley ve Ian Craig adlarında iki İngiliz gazeteci bu yıl yayımlanan kitaplarında 1964'te yapılan gizli bir Amerikan-İngiliz planını aydınlatıyorlardı. ABD ile İngiltere 1960'dan beri Kıbrıs'ın kontrollü olarak bölünmesinden yanaydılar ve kendi üsleri ve dinleme faaliyetlerini sağlam almak için İngiltere'nin çekilme ihtimaline karşı her zaman Türkiye'nin bir miktar toprağı kontrol etmesinden yanaydılar. Plana göre Rumlar Enosis ilan edecek, Türkler de ABD'ye üs garantisi karşılığında belli bir bölümü işgal edebilecekti. Bu nedenlerle Kissinger'ın 1974'te Watergate skandalıyla boğuşurken Kıbrıs'la fazla uğraşamadığı açıklaması doğru değildi. Kissinger, Ecevit'i arayıp şunları söylemişti. Köprü başını ele geçirdiniz, takviye güçleriniz de adaya çıkmak üzere. Ateşkes ilan ederseniz yine de güçlerinizi yığmayı sürdürebilirsiniz. Yunanistan'daki albaylar cuntası 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirip yerine EOKA'cı Nikos Samson'u oturttu. Dipnot: Samson sahibi olduğu Mahi, Savaş adlı gazetede darbeden 25 yıl sonra yazdığı yazıda junta tarafından kullanıldığını itiraf etti. Hürriyet 16/7/1997. Bunun üzerine Başbakan Ecevit, Londra ve Zürih anlaşmalarından doğan müdahale hakkının kullanılması için İngiltere'nin işbirliğini aradı. Bundan bir sonuç alınamayınca Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs'a çıktı. Askeri harekat iki aşamalı planlanmıştı. Birinci aşama bir köprübaşı tutulup diplomatik görüşmelerle sonuç almaya çalışmaktı. Cenevre'de yapılan barış görüşmelerinde Kıbrıslı Rumlar oyalama taktiği kullanmaya başladılar. Bu arada Kıbrıs'taki Türk birliklerinin önüne mayın döşendiği haberleri gelince ikinci aşama, yani elde edilen bölgenin genişletilmesi harekatına girişildi. 14 Ağustos'ta ilerlemeye başlayan Türk birlikleri adanın %30'dan fazla bir kısmını kontrol altına aldıktan sonra durdular. Dipnot: Mehmet Ali Birant 30 Sıcak Gün adlı kitabında Kıbrıs müdahalesini gün gün anlatmaktadır. Milliyet Yayınları. Kıbrıs'ta o gün Türkiye'nin yarattığı fiili durum günümüze kadar süre geldi. Türkiye dış istihbarata en çok gerek duyduğu Kıbrıs müdahalesi sırasında iç politikayla ve kendi iç çatışmalarıyla uğraşan MİT'ten bir verim alamamıştı. MİT'in dış istihbarattaki zayıflığı ve yabancı servislerin yanıltıcı etkilerine açık hale gelmesi nedeniyle istihbarat daha çok Genelkurmay çevresine akmaya başlamıştı. Siyasiler de MİT'e güvenmez olmuşlardı. Harekat sırasında ne MİT'in ne de ÖHD'nin çalışmaları hükümet tarafından yeterli görülmemişti. Harekat büyük ölçüde Genelkurmay istihbaratına ve Dışişleri Bakanlığı'nın sağladığı açık istihbarata dayanılarak yürütülmüştü. MİT Müsteşarının Kuşkulu Ölümü. Kıbrıs Savaşı olanca sıcaklığıyla sürerken ve yeterli istihbarat alınamazken MİT'in başında hala vekaleten Bülent Türker vardı. MİT'in müsteşarlığına kimin getirileceği tartışmaları 6 aydır sürüyordu. Sonunda bir isim üzerinde uzlaşma sağlandı. MİT müsteşarlığına 28 Şubat 1974'te emekli Koramiral Bahattin Özülker getirildi. 1914 İstanbul doğumlu olan Bahattin Özülker, 1933'te harp okulundan mezun oldu. ABD'ye Türkeş'le birlikte giden ilk subay ekibindendi. 27 Mayıs'tan önce kurulan Silahlı Kuvvetler Birliği örgütü üyelerinden ve 21 Ekim 1961 ihtilal bildirisini imzalayanlardandı. 1964'te Donanma Komutanlığı, 1966'da Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yaptı. Koramirallikten emekli oldu. Cumhurbaşkanı Fahri Korutuk, kendisi gibi denizci olan Özülker'i müsteşarlığa getirmek için tam 6 ay mücadele vermek zorunda kalmıştı. Özülker geldiğinde Fuat Doğu'nun son zamanlarında başlayan ve bütün bir Nurettin Ersin döneminde süren kavgalar dinmemişti. Teşkilat içinde sürüp giden çalkantılar 1970'lerin başında Beyrut'ta başlayan bir çatışmanın Hiram Abbas-Nuri Gündeş kavgasının yeniden tutuşmasının da habercisi gibiydi. Hiram Abbas'a Ağustos 1974'te Beyrut'a gitme görevi verildi. Nuri Gündeş Beyrut'tan dönerken bu kez de Hiram Abbas tekrar oraya gidiyordu. Anımsarsanız 1970'te de Hiram Abbas dönerken Nuri Gündeş Beyrut'a gitmişti. Ne hikmetse hiçbir zaman ikisi aynı anda Beyrut'ta olamadılar. Sanki görünmeyen bir el ikisinin aynı bölgede bir arada çalışmasına izin vermiyordu. Sanki Hiram Abbas İstanbul'da olduğu için Gündeş Beyrut dönüşü Ankara'ya atanıyordu. Nuri Gündeş Ankara'da personel daire başkanlığına getirilmişti. Dipnot: Nuri Gündeş personel subayıydı. Genelkurmay'da protokol şubesinde de çalışmış, orada en üst düzey subaylarla yakın olmuştu. Daire başkanlığına terfi ederek gelmişti çünkü Beyrut'a gitmeden önce İstanbul Bölge Başkan Yardımcısıydı. Bu yüzden yakınlarına Hiram Abbas Beyrut'tan kovularak döndü, ben üstün başarıyla geldim diye övünüyordu. Hiram Abbas bu çok kısa süreli görev için Beyrut'a giderken yanında Mehmet Eymür de vardı. EOKA'nın ve Kıbrıs Rum kesiminin bölgedeki faaliyetleri, Filistin Kurtuluş Örgütü ile FKÖ ilişkileri, Filistin'den Kıbrıs'a silah ve cephane sevkiyatı hakkında bilgi toplamaları gerekiyordu. Mehmet Eymür anlatıyor: herkesin birbirini vurduğu Beyrut'a giderken bize bu kritik görev emrini veren zamanın müsteşarı rahmetli emekli amiral Bahattin Özülker sanki geri dönmeme ihtimalimiz varmış gibi sarılıp bizi öpmüş, sırtımızı sıvazlamıştı. Hiram Bey'i babası Abbas Kaptan'dan, beni ise Bahriyeli olan dayılarım dolayısıyla tanıyordu. Her ikimize de şakalaştı. Bana ne o bıyıklar öyle manavlara dönmüşsün diye takıldı. Yanından ayrılır ayrılmaz bıyıklarımı kestim. O tarihlerde Hiram Abbas da favori bırakıyordu. MİT Müsteşarı Özülker onun da favorilerine takıldı mı bilmiyoruz. Mehmet Eymür devam ediyor: bu seyahatte Beyrut Elçiliği Konsolosu Bilge Erol'la tanıştık. Renkli bir kişiliği olan Dışişleri'nin korkunç yengesiyle dostluğumuz takip eden yıllarda da devam etti. Onun dostu olmak her zaman düşmanı olmaktan daha iyiydi. Bir kez hışmına uğradım ve birbirimize girdik ama sonra ilişkimiz düzeldi. Dipnot: Mehmet Eymür, Analiz, 1976, sayfa 106. Bilge Erol da ilişkiyi doğruluyor. Hiram Abbas'ı 1974-1976 yılları arasında Beyrut Büyükelçiliği'nde konsolosluk şubesini tedbir ettiğim zaman tanıdım. Kendileri Beyrut Büyükelçiliği'nde benden önceki dönemde görev almışlar ve görevi bugün meşhur bir isim olan Nuri Gündeş Albay'a teslim etmişler. Biz bir müddet sonra eşimin bıçaklanması dolayısıyla 1975 Ekim ve Kasım'ında Hacettepe Hastanesi'ne geldiğimiz dönemde Hiram Abbas ve Mehmet Eymür ikilisinin teşkilattaki mevcut kumanda merkeziyle çok büyük sancıları olduğunu kendilerinden dinlemiştik. Bu nottan sonra tekrar dönelim Müsteşar Bahattin Özülker'e. Arnavut Bahattin olarak bilinen Müsteşar Özülker, Kemalist yanıyla tanınan, kısa süreli görevi sırasında kendisini teşkilata sevdirmiş bir müsteşardı. Göreve MİT'in olaylara bakışını eleştirerek başlamıştı. MİT'in olayların kaynağında hep solcuları gören tutumunu beğenmiyordu. Ona göre en büyük ve yakın tehlike irticaydı. Dipnot: MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e gönderilen imzasız bir MIT raporunda Müsteşar Bahattin Özülker'in bu niteliklerinden şikayet edildiğini az sonra göreceğiz. Hükümetler, Genelkurmay ve başta SİHA olmak üzere müttefik istihbarat örgütleri ne İslami ne de MHP gibi milliyetçi örgütler hakkında bilgi istiyordu. Örneğin SİHA'nın tek öğrenmek istediği Türkiye'deki sol hareketlerdi. SİHA bu yıllarda MIT'ten hep sol örgütlere ilişkin raporlar istiyordu. Müsteşar Özülker, MIT'in önceki tutumlarını eleştiren bir rapor hazırladı. Bu raporu yazdıktan bir hafta sonra 26 Eylül 1974'te bir denetleme için gittiği Samsun'daki otel odasında ölü bulundu. Yanında 12 Mart'ta İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı olan Kızıldere Operasyonu'na da katılmış bulunan, o sırada Ankara Bölge Başkanı emekli albay Süleyman Yenilmez vardı. Olayla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz üst düzey yöneticilikten emekli iki MIT mensubu ölümün kuşkulu olduğunu belirttiler. Bir ilaç var, çaya atılıyor, 3 dakika içinde kalp krizi geçirtiyor ve arkasından ölümü getiriyor. Otopside ne olduğu anlaşılmıyor. Emekli binbaşı Erol Mütercimler 5 Ocak 1997 tarihli Aydınlık dergisinde Bahattin Özülker'i zehirleyerek öldüren kişi yurt dışına kaçırıldı. Sonra da yurt dışına yok edildi diye yazdı. Bahattin Özülker'in eşi ise kocasının bir cinayete kurban gittiğine emindi. Bahattin Özülker'in ölümünden sonra yine Bülent Türker bu kez 2 aylığına müsteşar vekilliğini yürüttü. Müsteşarlığa 25 Kasım'da emekli orgeneral Hamza Gürgüç getirildi. Hamza Gürgüç 1913'te Sinop'ta doğdu. 1933'te Harp Okulu'ndan mezun oldu. Washington Kara Ateşe Muavinliği, Bükreş Ateşe Militerliği, o dönemde Bükreş Büyükelçiliği'nde kısa bir süre MAH Başkanı olacak Celal Tevfik Karasapan vardı. Dağ Tümeni Komutanlığı, Güneydoğu Avrupa Müttefik KKK Türk Yardımcılığı, Sento Türk Askeri Temsilciliği, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura Üyeliği, 3. Ordu Komutanlığı yapmış. 1974 yılında orgenerallikten emekli olmuştu. Gelmesiyle birlikte çarpıcı bir gerçekle karşılaşıp hayrete düşmesi de bir oldu. Müsteşar olduğumda MIT'i ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Batı Almanya, İran ve İsrail ile çeşitli konularda işbirliği yapar buldum. Bu ülkelerin bazılarından miktarca farklı para ve malzeme alıyorduk. Bu münasebetlerin geçmişini aradım, ortada hiçbirine ait yazılı bir belge yoktu. Dipnot, dönemin MIT Müsteşarı Hamza Gürgüç'ün ölümünden sonra yayımlanan anıları Mehmet Yalçın Aktüel, 18-24 Temmuz 1991. 12 Ekim 1974'te CHP-MSP koalisyonu yıkıldı. Ecevit'in istifası birçokları tarafından erken seçime gidip Kıbrıs zaferiyle yükselen itibarını oya çevirme arzusu olarak yorumlandı. Ama kendisi bu yoruma itiraz ediyor ve istifasının nedeninin Erbakan'a güvensizlik olduğunu açıklıyordu. Ecevit'in istifasından sonra yeni hükümet arayışları başladı. Kontenjan senatörü Sadi Irmak'ın kurduğu hükümet 450 kişilik meclisten sadece 18 milletvekilinin güven oyunu aldı. Bu bir rekordu. Ve 31 Mart 1975'te AP, MSP, MHP ve CGP'nin oluşturduğu 1. Milliyetçi Cephe, MC kuruldu. Kurulmasıyla birlikte bazı vatansever gönüllülerin harekete geçmesi de bir oldu. Terör olaylarında ölenlerin sayısı 1974'te 4 iken 1975'te 35'e, 1976'da 104'e ve 1977'de 292 kişiye fırladı. 1974'te Ecevit'e verilen briefingde sözü edilen özel harp dairesinin sivil uzantısı olarak ömür boyu çalışmak üzere görevlendirilmiş, adları gizli tutulan kişilerdi bunlar. Türkiye 1975-1980 yıllarını bu kişilerin yarattığı korkunç bir terör dönemi olarak yaşadı. Dipnot, Soner Yalçın Doğan Yurdakul, Reis, Gladyon'un Türk Tetikçisi adlı kitabın ikinci bölümü tamamen bu olayları anlatmaktadır. Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş başbakan yardımcısı oldu. MIT de onun sorumluluk alanına giriyordu. Alparslan Türkeş'in MIT'e nasıl el attığı birkaç yıl sonra ortaya çıkacaktı. Türkeş'in kasasındaki MIT raporu. 1970'li yıllara biraz ara verelim. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin olduğu gün tüm parti genel merkezleri gibi MHP'nin Ankara Bahçeli Evler'deki genel merkezi de aranmıştı. Alparslan Türkeş'in odasındaki özel kasasında ilginç bir rapor bulundu. Rapor MIT'ten geliyordu. Raporun içeriğinden yazılış tarihinin MC hükümetinin kurulmasından hemen sonra 1975 Nisan ayı olduğu anlaşılıyordu. Türkeş'in 5 yıl özenle sakladığı MIT raporunu kimin gönderdiği belli değildi. İmzasız rapor şöyle başlıyordu. Naçiz bir MIT mensubu olarak bundan sonra vereceğiniz büyük mücadelede kendisine büyük vazifeler düşen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın basiretsiz ve yeteneksiz ellerde adeta millilik vasfı kaybettirilmiş, hazin ve elem verici halini Acı fakat gerçekleri yansıtan bu raporumla zat-ı halinize duyurmayı bir borç bildim. 30 Temmuz 1971 tarihinde teşkilattan uzaklaştırılan Kor General Fuat Doğu'nun yerine 4 sene içerisinde atanan teşkilat ve istihbarat bilgisi ve tecrübesinden yoksun 3 müsteşar ile aynı paraleldeki general başkanların isabetsiz ve yeteneksiz sevki idareleri sonucu teşkilat her müsteşar değiştirildiğinde gizli servis hüviyetini yitire yitire nihayet bugünkü hazin durumuna getirilmiştir. Buraya kadar şu sonuç çıkıyor. Raporu yazan eski müsteşar Fuat Doğu'ya yakın bir MİT görevlisiydi. Fuat Doğu'ya yakın olan bu MİT görevlisinin aynı zamanda yönetici konumunda olduğu anlaşılıyor. Çünkü Fuat Doğu'dan sonra arka arkaya müsteşarlık yapan 4 müsteşarı da yakından tanımaktadır. Nurettin Ersin Gürlerci'ydi. Raporun eleştiri okları önce Nurettin Ersin'e yöneliyordu. 1. Temmuz 1971 yılında müsteşarlığa getiren Kor General Nurettin Ersin tarafından alınan bir kararla teşkilat bir gizli istihbarat servisi fonksiyonunu bir tarafa bırakıp A. Adeta eşkıya takibine çıkan bir jandarma taburu gibi başında müsteşarı olduğu halde zamanın İçişleri Bakanlığı'nın peşinde mahalle aralarından dağ başlarına uzanan bir sahada elde tüfek anarşist avına çıkarılmıştır. B. O tarihe kadar büyük bir titizlikle maskelenen teşkilata ait sorgulama tesisleri personeliyle sıkı yönetim komutanlıkları emrine verilerek bir mahalle polis karakolu ölçülerine bile sığmayacak fütursuz bir aleniyet içerisinde MİT adı altında beceriksizce sorgulamalar yaptırılmış ve dolayısıyla teşkilatın gerek basında ve gerekse halk efkarı üzerinde her türlü itibar ve güveninin sarsılmasına sebep olunmuştur. 2. Gene aynı devrede Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında parlamentoda cereyan eden demokratik parlamenter nizamın mevcudiyeti mücadelesinde teşkilat mensupları General Nurettin Ersin, MAH Başkanı Tuğgeneral Rüştü Kazandağ, İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Recep Ergun ve Ankara Bölgesi Daire Başkanı Piyade Albay Süleyman Yenilmez tarafından Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı seçilmesini temin maksadıyla parlamento kulislerinde senaryolar tertiplemeye ve parlamenterleri silahlı kuvvetlerin adı kullanılmak suretiyle Gürler lehinde oy temini için vazifelendirilmişlerdir. 3. Gene bu devrede zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı yanıltmak için hilaf-ı hakikat MİT raporları düzenlenmiş, köşkün telefonları dinlenilmeye yeltenilmiş, Sayın Demirel'in ev telefonları ise devamlı surette dinlenilmiştir. Sunay'a sorulabilir. Bu devrede teşkilat adeta silahlı kuvvetlerdeki cuntanın tam bir istihbarat ve terör örgütü olarak kullanılmış bu çirkin ve utanç verici davranışlara tahammül edemeyen, yüksek tahsilli, milliyetçi ve bilgili yüzlerce MİT mensubu üzülerek teşkilattan ayrılmak mecburiyetine bırakılmışlardır. Ağır eleştirilere maruz kalan Nurettin Ersin, mektubun Türkeş'in özel kasasından çıktığı 12 Eylül günü askeri darbe yapan Milli Güvenlik Konseyi'nin 5 generalinden biriydi. Solcu MİT Müsteşarları. MİT görevlisi Türkeş'e gönderdiği raporunda Nurettin Ersin'den sonra vekaleten MİT Müsteşarlığı'na gelen Tuğgeneral Bülent Türker için de hiç iyi sözler sarf etmiyordu. Bülent Türker ise A. Teşkilat ve istihbarat bilgisi noksanlığını personele hakaret etmek, izzet-i nefisleriyle oynamak ve dolayısıyla sindirmek suretiyle örtme gayreti içine girmiştir. B. Ortanın solu görüşe yatkın Ecevit sempatizanı, AP ve sağ partiler tandansı karşısında olan bu general, Milli Güvenlik Kurulu'na, Cumhurbaşkanı'na ve Silahlı Kuvvetler Komutanlarına sunulan MİT raporlarında, maksatlı olarak aşırı sağ ve milliyetçilik faaliyetlerini adeta aşırı solun tahribatından daha tehlikeli bir şekilde gösterme gayreti içine girmiştir. C. Aşırı milliyetçidir şeklinde fişletilmek suretiyle yüzlerce gencin ve öğretmenin burs almalarına, yurt dışına çıkmalarına, memuriyet almalarına mani olunmuştur. D. Sayın Ecevit tarafından çok beğenilen ve takdir edilen General Türker, gene Sayın Ecevit'in emriyle teşkilatta milliyetçi, sağcı ve AP sempatizanı olarak tespit ettirdiği, oldukça kabarık bir yekün tutan MİT personelini tasfiye hazırlığı sırasında, müsteşarlığa merhum Amiral Özülker'in getirilmesiyle bu tasarrufu hakim, yani sonuçsuz bırakılmıştır. Raporu yazan MİT görevlisi Samsun'da otel odasında ölen MİT müsteşarı Bahattin Özülker'i de beğenmemektedir. Merhum amiral insan olarak muhterem ve iyi bir kişi olmasına rağmen gene teşkilat konularına yabancılığı ve mesleki yetersizliği sebebiyle General Türker'in ve Sayın Ecevit'in oyuncağı durumuna girmiş ve bunun neticesinde A. Bölge daire başkanlıkları ve haber kaynaklarından gelen sol ve aşırı sağ faaliyetlerle ilgili raporları teşkilatta böyle dedikodulara yer vermeyin, bunlar hayali ve uydurma raporlardır şeklinde dosyalara atılmasını ve itibar edilmemesini emretmiş. B. Psikolojik Savunma Başkanlığı tarafından programlı bir şekilde sanayi müesseselerinde ve işçi teşekküllerinde tertiplenen aşırı sol ve yıkıcı faaliyetleri önleyici ve işçileri aydınlatıcı mahiyetteki konferansları Sayın Ecevit'in emriyle hemen durdurulmuş ve bu konferansları tertipleyiciler hakkında sual açtırmaya kalkmış. C. Psikolojik savunmanın başında bulunan Ali Kuralı'nın sağ tandanslı ve milliyetçi bir görüşe sahip olması karşısında psikolojik savunma faaliyetlerine MİT içinde yer yoktur, bu başkanlık MİT bünyesinden çıkarılacaktır şeklinde bir görüşle bu başkanlığın komünizm ve aşırı uçlarla mücadelede zaten haddi asgari indirilmiş birkaç kırıntı faaliyetine de nihayet verdirmiş. D. Bu arada eski CHP Kastamonu milletvekili adayı olup yoklamayı kazanamayınca teşkilata giren Kemal Eker'i İdari İşler Başkanlığı'na getirmiş ve onun marifetiyle tahsilsiz, yeteneksiz fakat CHP sempatizanı olan bir kısım personeli layık olmadıkları halde şube müdürü ve daire başkan yardımcısı gibi kilit noktalarına getirmek olmuştur. Komünizmle mücadele etmeyen müsteşar. Raporu yazan MİT yöneticisinin Alparslan Türkeş'e şikayet ettiği bir diğer MİT müsteşarı ise Hamza Gürgüç'tü. Her şeyi herkesten iyi bildiğini ve her şeyin kendisinden başkası tarafından yanlış bilindiği ve uygulandığı vehmi içerisinde bulunan, kelimenin tam manasıyla renksiz ve herhangi bir heyecan ve hayatiyetten mahrum bulunan bu şahıs ise 5 aylık müsteşarlığı sırasında en önemli fonksiyonlarını zaten yitirmiş olan teşkilatı şu şekle sokmuştur. A. Müsteşarlık merkez daireleri dahil bütün bölge daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri personeli muhtelif mihrak ve vasatlarda cereyan eden olaylara hemen bütün kapı ve pencerelerini kapatarak adeta kış uykusuna yatırılmıştır. Merkezlerin bütün faaliyeti müsteşar tarafından yapılacak denetlemelere, eldeki mevcut eski kırıntı bilgilere briefingler ve şemalar çizmek ve hazırlamakla meşguldürler. Bu arada hala aldıkları eski terbiye icabı vazife aşkı ve şevkiyle teşkilata hizmet arz etmek isteyen ajan ve muhtemetlerimizin vaki müracaatlarına bile amirler ne söyleyecekse telefonda söylesin veya yazsın da göndersin şeklinde cevap vermekte ve memurlarını terslemektedirler. B. Hemen hemen en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün teşkilat mensupları bizzat müsteşar tarafından tabuldot kantin iş ocakları talimatından başlayıp adeta bahçede nasıl gezilir, merdivenden nasıl inilir, çiçek nasıl dikilir adlı talimat ve etütlerin hazırlanması ve müzakeresiyle vakit öldürmektedirler. C. Gizli faaliyetlere, operasyonlara ve ajanlara sarf edilmesi gereken gizli ödeneğin sarfında, muhasebe-i umumiye kanununda bile bulunmayan öyle kayıt ve formaliteler konulmuştur ki, görevliler bu parayı operasyon ve ajan faaliyetleri için sarf etme yerine, operasyon tertiplememeyi ve ajan kullanmamayı daha uygun bulmaktadırlar. Şimdi MİT bir tasarruf sandığı gibi tasarruf ettiği bu 15 milyon lirayı Sayın Ecevit'in önerdiği halk sektöründe yatırım sermayesi olarak kullanılmak üzere %10 faizle Halk Bankası'na muhafaza etmektedirler. D. Yıkıcı faaliyetlerde mücadele için sarf edilmek üzere devlet tarafından verilen bu 15 milyon lira Halk Bankası'nda işletilirken Psikolojik Savunma Başkanlığı'nca hazırlanan antikomünist mahiyetteki makale ve broşürlerin bastırılması ve yayımlanması, dairesince müsteşara teklif edildiğinde bizzat müsteşarın cevabı ben icra değilim bu makale ve yazıları başbakanlığa gönderin, basın ve yayın genel müdürlüğü marifetiyle neşretsinler şeklinde olmaktadır. E. Gene bizzat müsteşar Hamza Gürgüç'ün emirleri ile artık MİT raporlarında sol, aşırı sol, komünist gibi ifadelerin kaldırılması ve kullanılmaması gayreti içine girilmiştir. Bu deyimleri kullanan memurlara bizzat müsteşar, komünist ne demek, komünizm dünyada tahakkuk etmemiş, komünizm ütopyadır, hal böyleyken bir şahsa nasıl komünist dersiniz sualini sormaktadır. Gene müsteşarın üzerinde ısrarla durduğu bir konu kendisinin tarafsız olduğu, teşkilat mensuplarının dolayısıyla teşkilatın da mutlaka tarafsız olması gereklidir. Ancak burada tarafsızlık ölçülerinin sırrını vermemektedir. Devletin BK'sı ile ilgili milli güvenlik istihbaratını yapmakla görevli bir teşkilat nasıl renksiz ve tarafsız olur? F. Hemen her seviyedeki vasatlarda ve bilhassa silahlı kuvvetleriyle Cumhurbaşkanlığı nezdinde teşkilat görüşü olarak yaymak istediği bir fikirde, sağcı tabir olunan dindar vatandaşlar tarafından masumane emeller ile tertiplenen, Kur'an kursları ile solun ortaokul sıralarındaki öğrencilerden başlatıp, çeşitli sınıf ve seviyelerde uyguladığı ideolojik eğitimi, aynı seviye ve tehlikedeymiş gibi gösterebilme gayreti içinde olmasıdır. G. Bugün sokaktaki sade vatandaşın bile renklerini teşhis ve tefrik ettiği sağ ve sol tendansı basın hakkında dahi teşkilatta sol veya aşırı sol ifadesini kullandırtmamakta ve görevlileri bu tabirler yerine bir kısım basında intişar eden deyimini kullandırmaya zorlamaktadır. H. En önemli konulardan bir tanesi de çok yakın bir gelecekte işbirliği halinde bulunduğumuz yabancı servislerle olan münasebetlerimizin müsteşarın medeni münasebetler ölçülerine sığmayan çok garip bir tutumu sonucu kopmak üzere olmasıdır. Bu servisler temsilciler üzerinde adeta kiracısına katını tahliye etmesini bildiren bir ev sahibi edasıyla çekilen protesto mahiyetindeki memorandumların reaksiyonu çok üzücü olmuştur. Ve MİT görevlisi raporunu bir taleple bitiriyor. Bu ölçüleriyle hareket eden bir müsteşarın, yani Hamza Gürgüç, yönetimi altında bulunan bir milli istihbarat teşkilatının komünizmle mücadeleyi, koalisyon protokolünde ve hükümet programında birinci planda ele alan Milliyetçi Partiler Topluluğu hükümeti ile birlikte çalışmasına ve komünizm ile mücadelede bu iktidara ne ölçüde yardımcı olabileceğini takdirlerinize sunarım. MHP lideri Türkeş'in yıllarca özel kasasında sakladığı MİT raporu burada bitiyordu. MİT'ten Türkeş'e rica. Alparslan Türkeş'in kasasında bir başka MİT belgesi daha vardı. Bu belgede ise MİT'te hangi kişilerin nereye atanmasının iyi olacağı belirtiliyordu. 1. Albay Cahit Vural, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda görevli, MAH Başkanlığı Yardımcısı veya Güvenlik Daire Başkanlığı'na atanması. Burada araya girip daire başkanlığı atanması ise Albay Cahit Vural'la ilgili bilgi vermemiz gerekiyor. 12 Mart darbesinde Ankara'da hayli etkin görevler alan Albay Vural, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı bünyesinde Gerilla'ya Giriş adlı bir kitap yazdı. Albay Vural kitabında Gerilla'ya karşı mücadelede yardımcı faaliyetlerden nasıl yararlanılacağına bakın nasıl anlatıyor. Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı ajanlar organize edilip üniversite ve fabrikalara sokulurlar. Endüstri ve eğitim merkezlerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleriyle yıkıcı harekatta bulunurlar. Tetiş hareketleri düzenleyerek gaye uğruna soygunlar yaparlar, cinayet işlerler. MİT'ten sorumlu Türkeş'ten istenen atamalara devam edelim. 2. Visali Günaydın, PSB'de görevli. M.A. Aşka, Komünizm Daire Başkanlığı'na atanması. 3. Topçu Albay Alaaddin Tosun, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda görevli. Ankara Bölge Başkanlığı'na getirilmek üzere uygun bir göreve tayini. 4. Fuat Birsay, İstanbul Bölge Daire Başkan Yardımcılığından emekli. Kendisiyle görüşülmesine yararlar vardır. İstanbul Bölge Daire Başkanlığı'na veya uygun görülecek bir göreve atanması. 5. Jandarma Yarbay Hasan Cemil Erdem, Nevşehir Jandarma Komando Taburu Komutanı iken Kıbrıs'a gönderildi. Ankara'ya uygun görülecek bir göreve atanması. 6. Metin Erdem, PSB'de görevli. Ankara Bölge Daire Başkanlığı G Şube Müdürlüğü'ne atanması. Not: diğer görevler için uygun aday kişiler bulup teskiye edemediğimi uzuntuyla arz ederim.